Anlatsam roman olur.
Thank you.
Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Çok uzun zaman sonra, yani sezon içinde uzun bir zamandan sonra yeni bir bölüm kaydediyoruz. 6 Şubat'tan beri kaydettiğim ilk bölüm benim için de. O yüzden daha programa girerken aslında farklı duygular taşıyarak girdiğimi siz de hissedebiliyorsunuzdur muhtemelen ses tonumdan. Bu bölümde Hayvel'le yaptığımız işbirliği çerçevesinde durumların ve kişilerin psikolojileri üstüne konuşuyorduk, hatırlarsınız. Artık 6 Şubat'tan sonra durumların ve kişilerin psikolojisi dediğimizde daha farklı şeyler konuşmaya başladık ve önceliklerimiz değişti. Bugün de aslında Hayvel'in depremden sonra depremzedeler için sunmaya başladığı gönüllü psikologlarla beraber yürüttüğü ücretsiz terapi seansları. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz Hayvel'de de gönüllü olarak görev yapan bir terapist Fatma Efe ile beraberiz. Fatma Hanım'la bugün aslında depremden sonra depremden etkilenen kişiler olarak neler yaşıyoruz, nasıl iyi olabileceğiz? Bir de depremden etkilenmeyen, yani depreme doğrudan maruz kalmayan ama elbette ki etkilenen kişiler olarak neler yaşıyoruz, depremzedelere nasıl yardımcı olacağız, hep beraber nasıl iyileşeceğiz? Biraz bunları konuşmaya çalışacağız bugün. Fatma Hanım hoş geldiniz.
Merhabalar Nida Hanım, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim beni böyle bilgilendirici ve güzel bir programa konuk ettiğiniz için. Ben uzman klinik psikolog Fatma Efe, Hayvel'de çalışan bir terapistim. Ve evet, Hayvel'in bu gönüllü psikososyal destek kapsamı altında ben de elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Bununla birlikte geçmişte İzmir depreminde uzaktan destek noktasında ve koronavirüs zamanında KORDEP adı altında Türk Psikologlar Derneği çatısı altında yine gönüllü çalışmalarım oldu. Klinik deneyimlerimde yani bireysel terapi tarafında psikodinamik ekolle çalışıyorum ancak bir tarafımda hep travmaya çekiliyor. Yani daha şimdi işte ne yapılabilire bakarken bazen doktora düşünceleri zihnime geliyor ve hep bir travma afetle çalışmak istiyorum bir taraftan. Çok herkesle temas eden bir yerde durduğunu düşünüyorum travmaların. Yani bugün de evet konuşuyor olacağız, ileride de bir kolektif travma, toplumsal travma yaşıyoruz ama bir taraftan bu toplumsal travmaların hepimizin içinde temas ettiği yerler çok farklı. Yani bu travmatik yaşantılar bize bir yerden tanıdık. Bu nerelerden acaba? Belki oralara bakmak.
Evet, aslında sizin de dediğiniz gibi toplumsal bir travma yaşıyoruz şu an. Bir yandan da biraz Türkiye'de yaşamak, Türkiye'li olmak zaten toplumsal travmalarla örülü bir akışın içinde bulunmak gibi maalesef. Bu hem Türkiye'nin bulunduğu coğrafi durum gereği hem de elbette artık bunu açıkça konuşabildiğimiz ve tartışabildiğimiz politik krizler, politik çukurlar nedeniyle. Çünkü bu doğal afetlerden ne kadar etkilendiğimiz de tam olarak doğrudan bununla bağlantılı. Depremle beraber çok fazla insan bunu artık politize etmeyin dedi ama gelinen noktada yaşanan felaketin büyüklüğü maalesef ki bu iki ifadeyi aynı zeminde buluşturuyor. Ama yani evet, aslında öncelikle bunu sorarak başlamak istiyorum. Biz pandemi dünya çapında bir krizdi ve dünya çapında bir travmaydı. Ama elbette burada da gene aslında ülkelerin tutumları çok belirleyici oldu. İnsanların ne kadar etkilendiğiyle. Onun öncesinde yaşadığımız büyük bir İzmir depremi var. Onun öncesinde yaşadığımız daha başka büyük depremler vardı farklı ölçeklerde. Büyük şehirlerde yaşanan patlamalar vardı. Kazalar, maden kazaları vardı. Derken yani baktığımızda evet, en başta söylediğim cümleyi tekrar ediyorum. Aslında zaten toplumsal travmalarla örülü bir akış içindeyiz. Türkiyeliler olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak. Peki en sonunda biz neden bu sefer bu kadar kötü olduk? bir de zaten toplumsal travma ne? Önce bizim teşhisimizi bir koyabilirsek belki konuşmaya öyle başlamak daha doğru olacak.
Şimdi evet, yani dediğiniz gibi bir toplumsal travma yaşıyoruz. Toplumsal travmada şu şekilde, şimdi öncelikle travmayı tanımlamaktan başlayabiliriz belki bu noktada. Travma dediğimiz şey hayatın devam eden akışındaki giren o akışı kesen kırılganlık aslında. Ve bunlar bir travmatik olayın sonucunda oluşuyor. Şimdi bireysel travmayı konuştuğumuzda aslında travmanın tanımını tam olarak yapmak zor. Çünkü oradaki nesnellik ve öznellik düzlemini bir arada tutmak ne kadar olağan olabilir? Ancak şimdi evet, kolektif travmada işler biraz daha farklılaşıyor. Yani orada doğrudan bütün toplumu etkileyen bir travmatik olaydan bahsediyoruz. Bu toplumsal travmayı oluşturan işte başlıca olaylar doğal afetler ve insan eliyle oluşan afetler olarak ikiye ayırabiliriz. Diğer bir taraftan da aslında bugün acı olan bir durum şu. Doğal afetle insan eliyle oluşan afet birbirine karıştı. Yani kavramlar birbirine karıştı. O sebeple de aslında hani bu yaşadığımız felaket diğer bir taraftan diğerleriyle kıyasla daha yoğun belki duygularla geri döndü bize. Şimdi burada belki diğer bir taraftan da ikincil travmayı konuşabiliriz. Bu ikincil travma kavramı da hayatımızın içine aslında önceden beri hep var ama şimdilerde çok duyduğumuz bir şey oldu.
Ya da ikinci el travma diyor. Acaba orada da bir tür şey mi? Kulaktan kulağa oynarken hani bazı kelimeler bozuma uğrar ya, böyle bir şey mi? İkinci el travma dememizin nedeni? İkinci el travma diye geçiyor literatürde evet, evet. Sanırım değil mi? Tamam, şu an biz ikinci el travma olarak konuşuyoruz bunu. Böylece de düzeltelim ya da hani artık ikincil/ikinci evet. el travma gibi.
Yani kavramlar farklılık gösteriyor. Daha çok sahada çalışan gönüllü uzmanlarda da üstlenilmiş travma olarak görüyoruz mesela bu ikincil travmayı. Orada şuradan bahsedebiliriz. Şimdi birincil travma insanı doğrudan etkileyen travmatik yaşantılar. İkincil travmada dolaylı olarak maruz kalmak bu travmatik olaya. Yani örnek veriyorum, işte depremden etkilenen biriyle konuşmak belki, sosyal medyada haberler okumak, medyada görselleri görmek gibi gibi. Şimdi bir taraftan tabii ki ikincil travma kaçınılmaz. Yani bu kadar büyük bir felakette ne kadar mümkün olabilirdi diğer herkesin travmaya uğramaması. Şimdi bu noktada belki şu söylenebilir, yani orada bu süreçte ikincil travmayı daha arttıran çok yanlış şeyler oldu. Yani işte o enkaz görsellerinin o arkasına dram müzikleri koymak veya benim de çok gerçekten kişisel olarak da biraz sinirlendiğim ve öfke duyduğum bir konu. Çocukların ve bebeklerin fotoğraflarının direkt yüzleri görünecek şekilde sosyal medyada, medyada paylaşılması. Şimdi bunlar tabii ki ikincil travmayı arttırdı diğer bir taraftan. Şu da, şu istatistiği okuduğumda da çok çarpıcı gelmişti bir taraftan. Yani bir kişi diyelim, birincil travma, yani o travmaya doğrudan maruz kalan bir kişi ikincil travmaya uğrayan 200 kişiye tekabül ediyormuş. Yani oradaki fiziksel yaralanan bir kişi beraberinde ruhsal olarak yaralanan 200 kişiyi getiriyor. Dolayısıyla bu da çok kritik bu rakamlar. Orada durumun farkında olmak ve bu duruma göre aksiyon almak da bir taraftan çok önemli. kıymetli ve anlamlı olacak.
Tabii bir yandan aslında bugün konuşmaya çalıştığımız şey, burada yani Fatma Hanım'la da önceden yaptığımız konuşmalarda bir yandan çok da bıçak sırtı bir noktada bu konuşmayı, bu sohbeti kaydettiğimizde farkındayız. Çünkü şöyle algılanmak asla istemiyoruz, amacımız da bu değil. Biz şehirlerde, yıkılmamış şehirlerimizde, konforlu yerlerimizden ama biz de çok üzüldük, şimdi nasıl iyileşeceğiz konuşmaya çalışmıyoruz. Aslında depremzedelerle karşılaşmalarda bu insanları daha da travmatize etmeyecek biçimde. Çünkü kendi duygu durumumuza sahip çıkamadığımız zaman aslında onların üzüntülerine ve gerçek acılarına haksızlık etmekten de korktuğumuz haliyle önce kendi mental durumumuzu iyileştirip onlara da daha yardımcı olabileceğimiz, gerçekten yardımcı olabileceğimiz bir düzlem yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu sohbet için asıl amacımızın bu olduğunu da ben tekrar hatırlatmak isterim. Hep şey derler ya, önce can sonra canan, biz iyi olacağız ki biz de başkalarına yardımcı olabileceğiz. Böyle bir amacımız var aslında. Bir de tabii hayatta kalmanın suçluluğu diye bir ifade girdi artık hayatımıza. Böyle özetliyoruz. 6 Şubat sabahı bir enkaz altında uyanmayan herkes ya da bir hafta içinde enkazdan çıkan depremzedeler bir yerden sonra ölmedikleri için tuhaf bir suçluluk duymaya başladılar. Bu duygu çok tuhaf. Bunu tanımlamak da çok tuhaf. Bu duyguyla yola devam etmeye çalışmak da çok tuhaf. Siz şimdi depremzedelerle de aslında terapi yapıyorsunuz ve buna doğrudan, bu duyguya temas ettiğinizi düşünüyorum. Bunun üstüne söylenmesi gereken şeyler neler?
Yani evet, bu ikincil travmaya, travmada da çokça gördüğümüz o umutsuzluk, çaresizlik, suçluluk duygusu çok gelen bir belirti oldu, semptom oldu. Şimdi orada evet, hayatta kalma suçluluğu da hayatımıza girdi. Bu aslında, yani bu kavram geçmişten beri var olan bir kavram. Ancak tabii ki tam olarak, yani bilimsel kaynaklarda da nereden geldiği veya hani bu hayatta kalma suçluluğuna özel bir müdahale yok. Ancak burada olasılıkları konuşabiliriz. Yani şimdi ilk olarak orada bir ikiye ayırmak. Yani deprem bölgesinde birincil olarak maruz kalan travmaya insanların hayatta kalma suçluluğu farklı oldu. Bir de deprem bölgesinden uzak yerlerde olan insanların da suçluluk duygusu oldu. Şimdi orada tabii deprem bölgesindeki insanların suçluluk duygusu, işte neden ben hayatta kaldım belki? Neden hani benim yakınlarım vefat etti? Ben neden tek kaldım? Şimdi burada belki dediğim gibi tekrardan altını çizmek istiyorum. Herkes biricik ve hani burada olasılıkları konuşuyoruz aslında. Çünkü bir sürü farklı dinamiği beraberinde getirebilecek. Yani derya deniz konular aslında bunlar ve tam olarak hani tam bir kesin de yanıtı olmayan durumlar. Şimdi evrimsel bir kökenden bahsedebiliriz. Yani orada şimdi hepimiz türümüzü devam ettirmek amacıyla, belki o dürtüyle devam ediyoruz. Şimdi orada belki de o türün çok fazlası maalesef vefat ediyor. Dolayısıyla orada belki de o türe ait tek biri kalıyor. Şimdi bununla ilgili bir mesele olabilir. Depremden uzakta olanlara çevirirsek biraz da konuyu, aşırı empatiden gelen bir durum olabilir. Yani şimdi hepimiz bir galyana geldik. Ne yapmalıyız, ne yapabiliriz? Bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü o kadar bir taraftan özdeşim kuruldu ki karşı tarafla, yani o depremden etkilenen insanla, aşırı özdeşimden dolayı bu suçluluğun beraberinde gelmesi de çok olağan bir taraftan. Ben sıcak yatağında yatamam, ben sıcak yemeğimi yiyemem, ben bebeğimle uyuyamam gibi bir yerden. Tabii ki o sıcak yemekler yenilmeliydi ve o sıcak yataklarda yatılmalıydı. Çünkü her zaman dediğimiz gibi, siz de öncesinde dediniz, önce can sonra canan. Ben de şu örneği çok severim. Önce maskeyi kendimize takacağız ki sonrasında yanımızdaki işte yavrumuz, çocuğumuz, yakınımız artık ne dersek o kişiye. Dolayısıyla orada öncesinde biz iyi olacağız ki biz psikolojik sağlamlılığımızı güçlü tutacağız ki oradaki uzaktaki insanlara yardımcı olalım. Tabii yani şimdi hem süpervizörlerimizle, hocalarımızla da iletişimdeyiz biz bu süreçte ve şunu da duyuyoruz bir taraftan, bu suçluluk duygusunun harekete geçirdiği. Hani belki bu da güzel bir not olarak kalabilir. Yardıma vesile oldu bu uzakta olanların suçluluk duygusu. Bu da çok kıymetli bir yerde kalıyor. Şimdi burada şunu da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Elimizden gelse hepimiz eminim ki oraya belki de baştan bir şehir yapmak isterdik şu an. Ama maalesef ki bu böyle bir şey mümkün değil. O yüzden yapabileceklerimizin bilincinde olmak, yani o yapabileceklerimiz kısıtlı ve onun farkında olmak. Yani biz bu duyguları duyarken aynı zamanda ayağımızın hep bir gerçeklikte olması çok kıymetli bu anlamda. Bununla birlikte şimdi evrimsel köken dedik, empati dedik. Bir diğer de biraz belki kolektif bilinç dışından söz edebiliriz. Orada da şunu söyleyebilirim. Şimdi klinik deneyimlerde de ve diğer meslektaşlarımdan da biz hep akran süpervizyonları işte yapıyoruz bu süreçte ve seanslarda klinik deneyimlerimizde şu çok gelmeye başladı. Ben kendi derdimi anlatamam şu an. Yani insanlar orada böylesine büyük ve acı bir şey yaşarken ben derdimi anlatmak istemiyorum gibi bir yerden. Şimdi bu da tabii ki diğer bir taraftan birazcık o ibret alma, şükretme meselesi. Yani tekrar vurguluyorum, hepimiz biriciyiz, herkes biricik. Ama kolektif bilinç dışımızda o kötünün daha kötüsü var diyerek o kendi yaşadığımız kötüyü yok sayarak yetiştiğimizi diğer bir taraftan biraz düşünüyorum. Yani tabii ki lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Burada yapılan veya söylenen şeyler iyi niyetli, kötü niyetli asla değil. Ama biz bu şekilde sanki biraz kendi acılarımızı küçülttüğümüz bir yerden geldik bu sebeple. Yani dolayısıyla orada da bunu belki söylemek kıymetli. Diğer bir taraftan da tabii ki orada seanslarda bugün herkesin kendi acısı konuşulacak. Yani acının yarıştırması olmaz. Acı herkese göre acı. Yani tabii ki depremden etkilenen bir insanın karşısında kendi yaşadığınız bir acıyı anlatamazsınız. Anlatmamalısınız da zaten. Ama kendi bireysel hayatlarımızda yaşadığımız üzüntüler, acılar da paylaşılmalı ve yaşanmalı diye düşünüyorum. Eğer ki bugün zaten bu acıları paylaşmazsak, diğer kolektif acılarla birlikte ileriki dönemlerde çok da zorluk getireceğini düşünüyorum.
Peki şöyle bir ara soru soracağım Fatma Hanım. Bölgede depremzedelere yönelik aslında bu terapi ihtiyacının gerektiği şekilde dillendirilebildiğini, doğru şekilde yönlendirilebildiklerini düşünüyor musunuz? Şimdi ben bu bölümü deprem bölgesinde gönüllü çalışan kişilerin de dinleyebileceğini tahmin ederek bu soruyu soruyorum size. Çünkü maalesef böyle bir felaketin dışında da Türkiye'de terapi hep lüks olarak algılanan bir başlıktı. Biraz daha o bilinç yeni yeni kırılıyorken böyle bir felaketin ardından hala bunun bir lüks olduğu düşünülüyor olabilir. O yüzden doğru biçimde yönlendirildiğini, gerekli şekilde kişilerin buna erişebildiğini düşünüyor musunuz?
Şimdi öncelikle hani sahada yapılan şu an yani hepimizin de yaptığı şey aslında terapi değil. Yani o psikososyal destek. Şimdi orası vurgulanmalı bir taraftan. Çünkü akut bir dönemden bahsediyoruz ve şu an hepimizin yani meslektaşlarımızın da öyle amacı. O ilk temel ihtiyaçlar ne kadar karşılandı, oralara bakmak, bugün o depremden etkilenen insanın işlevsellik düzeyine bakmak. Evet, mesela biz şimdi kısa görüşmeler yapıyoruz. Yani orada tabii ki süreyi uzatmıyoruz. Hem daha yapılandırıcı bir yerden yaklaşmak için. Ve depremi ele alıyoruz burada. Tabii ki deprem diyoruz. Yani bir travmadan bahsediyoruz ama şimdi deprem öngörüsüyle dinlesek de farklı travmalar da gelebiliyor ki bu da çok olağan. Çünkü aslında bir duran bir sistemi bir yerde rahatsız eden bir olay oluyor. Yani yanardağ gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bir anda fışkırıveriyor bütün her şey. Dolayısıyla şimdi tabii orada bunu amaç olarak tutmak önemli. Ben şu an için sahada çalışmıyorum. Yani deprem bölgesinde çalışmıyorum. Uzaktan olarak, online olarak destek veriyorum. Veya şimdi şunu da görüyoruz. Deprem bölgesi diyoruz ama saha şu an her yer olmuş durumda. Yani göç çok fazla oldu, yer değiştirmeler çok fazla oldu. Yani bugün de deprem bölgesinden uzakta bir yerde depremden birinci şekilde etkilenen birini gördüğümü söyleyebilirim birilerini. Şimdi o noktada tabii biraz erişilebilirlik önemli. Şimdi deprem bölgesinde hani oradaki erişilebilirlik ne durumda bilmiyorum ki bunu da söylemek gerekir. Hani bu kadar ana ihtiyaçların çok geç maalesef ulaştığı bir durumda hani bu tip şeyler gerçekten belki de sizin de dediğiniz gibi lüks kalıyor. Dolayısıyla tabii şimdi bütün dernekler, bütün STK'lar bir olmuş durumda. Oradaki koordinasyonlu çalışmayı sürdürüyor ve gerçekten de güzel bir şekilde ilerlediklerini görüyorum ben. Ama tabii şimdi şöyle bir durum da oldu. Şimdi ücretsiz olarak bu psikososyal destek kapsamında bu hizmetleri sunduğumuzda bir anda oldukça fazla talep olduğunu duydum. Dolayısıyla bizler dahi yetişemedik oraya. Yani o kadar büyük bir felaket ki gerçekten hani uzmanlar yetişemedi ve orada bir sıralamaya gidilmek durumunda kalındı belki. İşte depremden birinci şekilde etkilenenler, işte kayıpları olanlar, işte dolaylı olarak etkilenenler, ikinci travmaya uğrayanlar vesaire gibi bir sıralama oldu. Bizler de elimizden geldiğince o koordinasyon çatısına girip elimizden geldiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki muhakkak birileri bu erişimden mahrum kalmış olabilir. Çok da mümkün. Ama dilerim ki özellikle bu felaketten sonra bu ruh sağlığı alanının kıymeti aslında anlaşılır ve ileriki dönemler içinde bu şekilde kolektif olarak düzene destek olunur diye düşünüyorum ben.
Peki dediğiniz gibi aslında ülkenin tamamı kriz bölgesine dönüşmüş vaziyette çünkü hakikaten çok ciddi bir trafik başladı ve haliyle hala öyle, giderek de sayısı artacak. Aslında hepimizin belki de bir depremzede komşusu olmaya başlayacak ve bu insanlarla biz birebir temas etmeye başlayacağız. Bununla beraber hani ikinci sorum olacak, onu ayrıca sorarım. Gönüllülük kapsamında yaptığımız bazı hatalar var mı diye. Biz depremden doğrudan etkilenmiş insanlarla temas ederken onları daha fazla incitmemek için, yaralarını kanatmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Yani herkes zaten çok iyi niyetli. Yani bu anlamda kimsenin kötü niyetli harekete geçmeyeceğini zaten biliyoruz. Fakat burada bazen fazla hassas davranmaya çalışırken, gerçekten kaş yapayım derken göz çıkarttığımız durumlar söz konusu olabiliyor. Kültürel bazı kodlarımız yüzünden. Bu karşılaşmaları en iyi biçimde nasıl organize ederiz? Aslında sorun bu.
Bizim kültürümüzde gerçekten şuna var olduğunu düşünüyorum. Yani karşımızdaki bir kişinin acısını görüyorsak sanki o acıyı hemen almalıyız ve de o acıyı yok etmeliyiz. Buna o kadar yatkınız ki, evet sizin de dediğiniz gibi o iyi niyetten belki. Ancak bu tabii ki mümkün değil. Yani o değişimi hemen sağlayamayız ve sağlamamalıyız da zaten. Burada önemli olacak şey insani destek. Yani onun karşımızdaki depremden etkilenen insanı gerçekten o empatik dinlemeyle yanında olmak, o karşımızdaki insanın duygu düşüncelerini paylaşabilmesine bir alan açmak, oradaki yapılabilecek en iyi şey olabilir. Yani bazen bu dediğim gibi hani o acıyı oradan hemen çıkarıp almak istiyoruz. Oradaki bazı engeller de koyuyoruz. Yani özellikle yas sürecinde olan bir kişiyi ele alalım. Yani o yasın yaşanması lazım. O yas yaşanmalı ki yenilerine o içte alan açılsın. Ancak biz şimdi iki belki kesim ayırabiliriz bu yas döneminde tutumları, davranışları. Şimdi bir kesim vardır ya bu söylediklerim muhakkak hepinize bir yerlerden tanıdık gelecektir. Ağla ağla rahatlarsın şeklinde çok yoğun o üstüne gelen bir kesim vardır. Diğer bir kesimde tamamen eğer karşımızdaki belki hani susuyorsa, sessiz kalıyorsa hani konuş, anlat, bir şeyler paylaş. Şimdi tabii bu iki davranış da zorlayıcı bir yerde kalıyor karşımızdaki insanı. Dolayısıyla orada yani sabırlı ve sakin olmak çok önemli. Eğer ki depremden etkilenen bir insanla konuşuyorsak, belki gerçi burada hani hep de zihnin uzman psikolog olarak o uzman müdahalesine gidiyor ama yani tabii ki bu depremden etkilenen insan şu an komşumuz da olabilir, yani herkes olabilir. Dolayısıyla şimdi burada işte psikolojik ilk yardım dediğimiz kavram da işin içine giriyor bir taraftan. Dinlediğimiz, izlediğimiz, bağ kurduğumuz bir modelden geliyor bu psikolojik ilk yardım. Bu da bu arada hayatımıza aslında önceden beri vardı ancak hayatımıza gerçekten yeni yeni giren bir kavramdı ve iyi ki de girdi bir taraftan. Çünkü bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. İlk yardım, bir kaza anında ilk yardım ne kadar önemliyse psikolojik ilk yardım da o kadar önemli. Çünkü o uzun vadede oluşabilecek psikolojik sıkıntıları belki biraz hafifletebilecek önemli bir etkisi var. Dolayısıyla orada etkili iletişim çok önemli. Yani hayatta kaldığın için şanslı hissetmelisin. Hani sen de vefat edebilirdin. Şimdi bu çok yanlış söylenmemesi gereken bir şey. Çünkü zaten belki de o karşımızdaki kişi hayatta kaldığı için, başta da konuştuğumuz gibi hayatta kaldığı için kendini suçlu hissediyor zaten. Diğer bir taraftan bu öfke de getirebilir. Yani örnek veriyorum, şu tepkiyle de karşılaşabiliriz. Yani sen ne anlarsın ki bir yakınını mı kaybettin? Orada da mesela hani evet anlayamam ama en azından anlamaya çalışabilirim şeklinde bir geri bildirim belki doğru olacak. Tabii ki şimdi sahar yer diyoruz ama deprem bölgesi özelinde konuşursam ve oradaki gönüllüler baz alırsak kıyafet seçimi dahi çok önemli. Yani oradaki kültüre yönelik kıyafet seçimlerinde bulunmak. Yine karşımızdaki insanı dinlerken davranışlarımıza, mimiklerimize dahi dikkat etmek. Hikayelerini anlatmak için zorlamamak. Kendi merak ettiklerini sormamak. Diğer bir taraftan da kendileri anlatmak isteyebilir. Yani orada ona ihtiyaç duyabilir. Orada da o mahremiyeti ve gizliliği kesinlikle korumak zaten tabii ki. Bununla birlikte şimdi o başta da söyledik suçlulukla ilgili yerde empati. Şimdi empatik bir konumlanma, evet. Ama orada şimdi şunu da görüyoruz. Ya kurtarıcı olmaya çalışıyoruz, ya da aşırı özdeşim kurarak depremden etkilenen kişi oluveriyoruz bir taraftan. Şimdi o yüzden de bu iki ayrı ucu dikkat etmek, farkında olmak, oradaki empatik konumlanmayı sağlamak çok önemli. Ve tabii ki yani şimdi sahaya gidildiğinde oraya hangi motivasyonla gitmek de çok önemli. Yani hangi motivasyonla gidiliyor o sahaya. Çünkü evet diyoruz orada Herkese temas eden kısım farklı bu travmanın. Dolayısıyla oradaki o psikolojik sağlamlılığımıza emin olmamız lazım. Dolayısıyla önce maskeyi kendimize taktığımıza emin olup sonrasında karşımıza takmaya hazır olduğumuz zaman belki biraz karşımıza kulak vermek. Bu şekilde yani söyleyebilirim. Bu yas konusunda da evet biz kültürümüz gereği o teselli etmeye, o acıyı hemen geçirmeye çok iyi niyetimizden dolayı çok eğilimliyiz. Ama oradaki yas sürecini de yaslanarak yaslanma yani bu bütün söylediklerimi toparlayacak olursam hani o destek ve dayanışmayla biz ancak bu süreci atlatabiliriz. Ya da atlatabilir miyiz orayı da belki soru işareti. Yani normalleşmek değil belki dönüşmekle ilgili bir yerden. Dolayısıyla oradaki ilişkilenmek, o yasa yer açmak, yaslanarak yaslanmak, anlatmak, paylaşmak tabii ki karşımızdaki insanın ihtiyacı olduğu noktada. Evet bu söylenenlere belki dikkat etmek, bu konularda hassas davranmak önemli olabilir.
Evet, ben şöyle bir ekleme yapabilirim belki. Depremin birinci haftasında bölgeye gitmiş, yani 3 gün gibi çok kısa bir süre geçirmiş biri olarak neler beni şaşırttı ve nerelerde ben bir şeyi yanlış yapmaktan korktum. Benim gittiğim tarihlerde hala çok büyük bir şok hali devam ediyordu ki çok uzun bir sürede devam edecek. Şey de yani sizin dediğiniz gibi yaz süreci de kişiden kişiye çok fark ediyor. Çok birbirinden farklı tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Ben çok soğukkanlılıkla bütün aile bireylerini nasıl defnettiğini telefonda bir çırpıda özetleyebilen konuşmalara da maruz kaldım. Ve hani şey gibi de düşünebilirsiniz. Ha, bu adam bunların hiçbirisiyle duygusal bağ kurmamış ki nasıl bu kadar kolay özetleyebildi, bir anda söyleyebildi de diyebiliyorsunuz. Tabii ki yani böyle bir şey yok ama bu bölgeye hiçbir profesyonel background'ı olmadan giden bir kişinin yaşayabileceği kafa karışıklıkları ve haliyle verebileceği reaksiyon farklılıkları. Diğer taraftan sizi gördüğü an size başına gelen felaketi anlatmak isteyen insanlarla karşılaşacaksınız. Çünkü durumu realize etmekte de zorluk çekiyorlar doğal olarak. Yani ben abartmıyorum değil mi? Gerçekten çok korkunç bir şey yaşadık biz demeye çalışıyorlar aslında. Ben öyle algıladım. Bir o kadar sizinle tamamen aynı noktada yani sosyal hayatında bir anda evi yıkılmadan önce sizin yaşlarınızda muhtemelen sizinle benzer işler yapan, benzer sosyo gelire, ekonomik duruma sahip kişiler sizden çok basic hayat ihtiyaçları talep edebiliyor ve siz orada çok büyük bir sorumluluk almak üzereymişsiniz gibi de hissediyorsunuz. Bunlar benim çok kısıtlı zaman içinde birbiri ardına böyle atladığım, içine giriverdiğim duygulardı. Biraz bu yüzden de bunu yaşayacağını tahmin ettiğim için insanların bu şoka hazırlıklı olmaya çalışıyorum. Yani bölgeye gitmeye çalışan herkese etrafındakiler gitme dayanamazsın, kaldıramazsın diyor. Fakat orada göreceğiniz manzaralardan çok gerçekten bu birebir temaslardaki duygu geçişlerini yönetmekte zorluk çekeceksiniz. Benim tahminim ve tecrübem buna hazırlıklı olmak yani en önemlisi ve dediğimiz gibi sadece bölgeye gitmek değil artık ülkenin tamamı bir kriz bölgesine dönüştü. Olası bütün karşılaşmalarda da bu tür çarpışmalar yaşanacak diye düşünüyorum ben. Nasıl iyileşeceğiz? Çok büyük bir soru tabii. Bunu da sormaya cesaret edemiyorum.
Evet, çok önemli bir noktaya da parmak bastınız aslında. Deprem zamanında travmaya hepimiz bir tepki gösterdik. Ve bu tepkilerin hepsi aslında olağan dışı duruma verilen olağan tepkilerdi. Dolayısıyla şu dikkatimi çekti. Yani ne kadar düzgün anlatıyor, hiç mi etkilenmemiş gibi bir yerden geldi. O da o şekilde tepkisini gösteriyor olabilir. Yani tepkisizlik de bir tepkidir ya. Hani veya savunma mekanizmalarını konuşabiliriz. Belki burada çok çok düşündüren bir örnek de hocalarımızdan duyduğum, deprem sırasında tam o sarsıntı sırasında bulaşık makinesini doldurmaya devam eden evinde kalan, depremden etkilenen biri. Yani bu o kadar belki bir tarafta olan ki, düşünsenize orada akşam uyurken belki o kişi hani zihninde o işleri geçiriyor ve bir anda şalter atması gibi düşünün. Bir anda o kadar çok stres yükleniyor ki o zihne ve zihin kendini korumaya alıyor. İşte tam da burayla ilgili belki hani o düzgün anlatma, aslında ne kadar da normal görünüyor dediğimiz insan onlar da aslında çok farklı şekilde gösteriyor olabilir o tepkileri. Dolayısıyla evet, burada bu müdahalelere orada insani olarak çok zorlamadan karşımızdakinin ihtiyacını doğru olarak gözetmeye çalışarak sahada olmak, yani buralara dikkat etmek lazım. Çünkü gerçekten saha zor bir yer. Evet, şu an saha her yer diyoruz. Buna da her deyişimde eklemek istiyorum. Bu da önemli bir detay çünkü. Ama evet, zor bir yer ve oraya hangi motivasyonla gittiğimiz çok önemli. Evet, biz kolektif olarak görüyoruz. Yani kurtarmaya, hemen geçirmeye, hemen değiştirmeye çok alışığız. Ama bir durmak, bir bakmak, bir neler oluyor, ben hangi noktadayım, bir gözetmek ve yani o karşımızdaki insana da kendi doğrumuzu değil de o karşımızdaki insanın doğrusunu gözetmeye çalışarak yaklaşmak çok önemli olacak bu noktada.
Peki, çok teşekkür ederim Fatma Hanım. Bu sohbette değinmediğimiz ama aslında önemli bir nokta kaldı mı?
Şunu söyleyebilirim son olarak, belki nasıl iyileşeceğiz kısmında. Evet, destek, dayanışma, ilişkilenmek çok önemli. Ancak aynı sarsıntıda yıkılan ev gibi şimdi insanlar en güven duyduğu, en güvende hissettiği alanlarını kaybetti. Evet, belki oralara belli önlemler alındıktan, belli zaman geçtikten sonra yeni binalar yapılacak ama eski binalar olmayacak onlar. Yani insanların eskiden kaldıkları yer olmayacak. Daha farklı, daha dönüşen, belki zamanla daha güvende hissettirecek bir yer. Dolayısıyla zihinlerimiz de böyle. Yani değişen, dönüşen zihinlerle bu süreci geçiriyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben de bu konuları konuşmak, zor konuları konuşmak, anlamaya ve anlatmaya çalışmak gerçekten oldukça kolay olmayan bir taraftan, bunu da sizle beraber dayanışma, destek içinde yapıyor olmak da kıymetliydi. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bize yol göstermeye çalıştığınız için. Zor günler gerçekten. Umarım hakikaten hep beraber iyi olmayı başarırız diye bitiriyorum bu bölümü. Önümüzdeki bölümlerde gene depremden sonra mental olarak ve ruhsal olarak hayatta ve iyi kalmayı konuşmaya devam edeceğiz farklı uzmanlarla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.